Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyu değerlendireceğiz. Programımızın ilk bölümünde başörtü ve eşcinselliği konuşacağız. Son zamanlarda bu LGBT tartışmalarında, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT kulübünün çıkışında bir takım böyle başörtülü hanımları arkalarına aldıkları ya da başörtülü kadınların onlara destek mahiyetinde açıklamalar yaptığına şahit olduk. Bunların bir kısmı öğrenci ya da öğrenci olmayan dışarıdaki kadınlar. Anlaşılan o ki bu Batı'da da bundan sonra kullanılacak hocam. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. İşte başörtülü dindar kadınlar eşcinsellere destek veriyor diye. Sizin tabirinizle dinin varlığını kendi içinde aslında bir bunalıma sokmaya çalışan bir arayış bu. Hem de eşcinselliğe bir meşruiyet kazandırma gayreti. Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Ardından da hocam Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör atamasıyla birlikte bir takım protestolar yapılmıştı. Tabii bu protestolar çığırından da çıktı. Oradaki LGBT kulübü Kabe-i Muazzama'yı tahvife alan, hakaret eden bir takım böyle görseller, fotoğraflar filan da yere sermişti sergi adı altında. Biz hala konuşuyoruz. İşte atanan rektöre kayyum rektör denilerek üniversiteyi adeta böyle kurtarılmış bir mahalle üniversitesine çevirmeye çalışıyorlar. Daha önceden sizin de çokça dile getirdiğiniz hani bir akademik getto orada oluşturuldu. Hatta akademik bir cemaat oluşturulup oraya çok kimsenin nüfuz etmesine izin verilmiyor. Bunu konuşacağız yine bu kurtarılmış mahalle üniversitesi ve rektörlük başlığı altında bunu konuşacağız. Aslında bu iş nasıl çözülecek? Buna karşı gösterilen, oluşan mukavemet de yerli yerinde mi? Bu protestolara karşı gösterilen tepki, orada kullanılan dilin de muhafazakar çevrelerde kullanılan dilin de yerli yerince olup olmadığında tartışacağız hocam programımızın ikinci bölümünde. Hocam başörtü ve eşcinsellik başlığı taşıyan bir yazı kaleme aldığınız geçtiğimiz hafta Yeni Şafak gazetesinde. Çok doğru, siz de cümlenizi böyle başlıyorsunuz. Başörtü ve eşcinsellik kavramlarını yan yana koymak bile insana itici geliyor gerçekten. Aslında son yıllarda biraz muhafazakarların dindarlığının da tartışıldığı zamanlar, işte başörtü gerçekten işte neyi örtüyor, mahremiyeti mi simgeliyor, dindar erkeklerin bir takım tavırları, tutumları, zaten bunlar hani tartışılıyor, toplum aslında daha da sekülerleşiyor diye. Başörtü ve bu eşcinsellik kavramlarının yan yana getirilmesi, dışarıdaki bu genel dindarlar sekülerleşiyor, dindarlıkları azalıyor tartışmalarıyla bir aralısında bir korelasyon var mıdır yoksa ayrı ayrı şeyler midir hocam? Asıl ben şu soruyla sorayım. Yani dindarlarda, Müslüman dindarlarda, onların zihin dünyalarında, tutum ve davranışlarında eşcinsellikle ilgili meselenin dışında da bir eksen kayması gözlemliyor musunuz hocam? Biraz konuya sonra gireriz.
Şimdi yani dünya genelinde tabii bir sekülerleşme trendinin yükselişi söz konusu. Yani dünya genelinde geleneksel değerlerden, dini değerlerden, evrensel ahlaki değerlerden ciddi anlamda sapmaya yönelik bir yönelim var. Bu din alanında çok daha belirgin olarak kendisini gösterebiliyor. Yani dini temel alarak dünyaya bakan toplumsal kesimler de bu sekülerleşme sürecinden etkileniyorlar. Bunlar da Türkçe'de kullandığımız doğru ifadeyle daha fazla dünyevileşiyorlar. Yani hepimiz daha fazla dünyada kalacakmışız gibi dünyaya daha çok ilişki kurarken kar üzerinden, yatırım üzerinden kurmaya başlıyoruz. Dünyayı dünyevi olarak algılamaya başlıyoruz. Dünyayla ilişki kurarken gelip geçici olan bir yer, bir göçebe yolu, yani Yunus'un ifadesiyle Yunus hep göçmekten bahsediyor. Dosta gidilecek bir göç, kervan yolu olarak görme bilincinden çıkarak dindarlar da hakim olan anlayışın içinde yaşıyorlar. O gündelik hayat, o ekonomik sistem, o siyasal düzen, o akademik yapı, bütün bunların içinde yaşıyor ve bunların baskın olan, egemon olan dünyasından etkileniyorlar. Bu etkilenme sonucunda da hem zaten kapitalistleşmeyle, dünyevileşme, kapitalistleşme biçiminde yürüyor çağımızda. Toplumun genelinde bu zaten böyle bir şey var. Dindarlar da bundan pay alıyorlar. Onlar da dediğim gibi daha fazla biriktirme, daha fazla mal mülk sahibi olma, daha fazla makam ve güç sahibi olmak için rekabet ediyorlar. Hatta bazen bu rekabet o kadar kötü ki birbiriyle ilgili iftiralar birbirine atıyorlar, yalanlar söyleyebiliyorlar, en temel ilkelerini çiğneyebiliyorlar, tevhile başvuruyorlar. En tehdit edici şey bu. Yani her gün biz diyelim ki İslam'ın temel ilkeleriyle ilgili şeyler çerçevesinde okuyoruz, söylüyoruz, tweetler atıyoruz, hadisler, ayetler. Ama pratik gündelik hayatımıza baktığımız zaman bütün bunlar orada kalıyor. Hemen rakibimiz olan bir iş adamı veya bir statü meselesi olduğunda onunla ilgili ileri geri iftiralarda bulunabiliyoruz.
Gıybet ediyoruz.
Gıybet ediyoruz. Ondan sonra tevhili yapıyoruz. Diyoruz ki ya bu işte ben oraya gelirsem daha büyük hizmetlerde bulunacağım. Mesela.
Evet.
Efendim, savaş bir hiledir. Yani siyaset de bir savaştır. Ben de hile yapabilirim gibi basit çıkarımlar yapıyor insanlar. Kıyasa başvurarak bir takım çıkarımlara gidiyorlar. Bu çok yoğun. Yani tevil dediğimiz şey bu. Yani Allah ve peygamberi bizden istedikleri apaçık ortada. Yoruma bıraktığı alanlar da var ama bu yorum bizim doğruya yönelme niyetiyle bu yorum olursa bu bereketli bir şey, bu hayırlı bir şey. İhtilafta rahmettir, düsturunla bütünleşen bir bakış açısı, bir tutum, bir pratik olur. Ama onunla değil de bu yorumu biz sırf kendi yaptığımız dünyevi tutumu meşrulaştırmak, çıkarımızı meşrulaştırmak, efendim gücümüzü meşrulaştırmak, paramızın faizle ilgili ilişkisini meşrulaştırmak için yapıyorsak, vallahi bu ciddi anlamda dünyevileşmedir. Bu anlamdaki dünyevileşme kapitalizme özgü bir şey değil. Tarih boyunca bu tür dünyevileşmeyi Müslümanlar yaşadılar. Biz bugünkü çağda yaşadığımız için kendi halimizi gözlemliyoruz. Bugün dünya çok daha yoğun bir etkileşim içinde. Daha işte diyelim dünyada egemen olan Müslümanlar değil, Müslümanların sistemleri de değil, dünya görüşleri de değil. Bunun içinde yaşadıkları için ondan daha fazla etkileniyorlar. Ama bizim de insan olarak, birey olarak mesuliyetimiz var. Yani hakim değiliz diye dünyada elimizi kolumuzu bağlayıp ne yapalım? Onlar hakim, biz ancak bunu yapıyoruz deyip buna uymamız gerekmez. Helal ve haramlar apaçık ortadadır. Yani işte faiz haramdır. Bunun tevili olmaz. İşte bugün herkes yiyor, yok bilmem ne yapalım, bankacılık şu, yok ticarette gelişemem. Ya kardeşim, Müslümanın hayatının temelinde ticareten gelişmek mi var? Kalkınmacı bir felsefe mi var İslam'da? Tüccarsan elbette tüccarlığını yaparsın. İlim ehliysen ilminle uğraşırsın. Ama Allah diyor ki faizle iş yapma diyor. Tüccarsan ona dikkat edeceksin. Tüccar değil. Ev alıyorsun ya, bir evdir, ne olacak? Zaten her şey ne olacakla başlıyor Ali Bey.
Evet.
Bir evdir ne olacak? Bir arabadır ne olacak? Bir kez bakmakla ne olacak? Bir kez dokunmakla ne olacak? Bir defa çalmakla ne olacak? Her şeyin bir başlangıcı var. O başlangıç önemli. Orayı başladığın zaman ondan sonra arkası gelir. O nedenle bir keredir demeyeceksin. Tavır alacaksın. İlim ehliysen kardeşim, İlim ilim için yapılmaz. İlim hayır için yapılır. İlim hizmet için yapılır. İlim hakkı, adaleti hakim kılmak için yapılır. İlim tebliğ için yapılır. İlim talebe yetiştirmek için yapılır. Sadece efendim ilim için ilmi yapalım, titrimi alalım, şöhretimi alalım. Yani bir titre karşı olduğumuz için demiyoruz. Çalışırsın, uğraşırsın, güzel şeyleri yaparsın. Allah nasip eder, titrin de olur. Faiz yemezsin, adam gibi ticari faaliyetlerini yaparsın.
Bereket
Allah nasip
artar.
Eder, bereket arır, zengin olursun. Ne güzel. Zengin olmak güzel bir şey. Birçok insanı çalıştırıyorsun. Ona iş imkanı veriyorsun. Allah seni vesile kılıyor buna. Zenginlik olmasa, yani tarihte de bugün de öyle. Bu kadar İslami faaliyetler, hayır faaliyetleri yürümezdi, olmazdı. İlim olmasa insanlar neyi okuyacak, nasıl cehaletten kurtulacak? İlim ehli ilmiyle, ameliyle varsa toplumu ve insanları aydınlatmada çok büyük bir etkiye sahip olur. Güzel bir şey bu.
Evet.
Güç sahibi olursanız, o gücü hayra, iyiye, güzelliğe kullanırsanız şenlendirmiş olursunuz. Osmanlı fetih yaptığı zaman ne yapıyor? Geliyor oraya, değil mi? Kolonizatör Türk dervişleri diyor Ömer Lütfi Barkan. İşte bir takım diyelim, işte Karacaahmet de böyledir. Efendim şeydeki, Bilecik'teki neydi?
Şeyh Edebali.
Şeyh Edebali de böyledir. Geyikli Baba da böyledir.
Evet, Bursa'da.
Bunlar yani. Fetihten sonra, fetih sürecinde kendilerine çeşitli yerler veriliyor, topraklar veriliyor, oraları şenlendiriyorlar. Yolcuları misafir ediyorlar. Yolda kalanlara yardımcı oluyorlar. İnsanlar efendim aç susuzsa onların elinde tutuyorlar. Onların ruhsal dünyalarını eğitiyorlar. Bu güzel bir şey, bu hoş bir şey. Bakın, bunun içindir, ilim de bunun içindir, irfan da bunun içindir, zenginlik de bunun içindir, fetih ve güç de bunun içindir. Sırf egemen olmak için, hakim olmak için, hakim olmanın sonucu bugün dünyada ortada. Amerika'nın dünya hakimiyetinin getirdiği şeyler ortada. Rusya'nın getirdiği şeyler ortada. Orta Doğu'da yaşıyoruz. Burnumuzun dibinde, değil mi? Yaşadıklarımız
evet,
ortada.
Evet.
Çıplak güç, çıplak bilgi, çıplak para insanın başına beladır. İnsanı yoldan çıkarır yani bunlar.
Yani hocam
başka bir konuya geçtik ama.
Evet, yani dindarların sekülerleşmesi ya da dindarlıklarının azalmasının temel sebebi o zaman dini simgelerin, dini anlamların anlamlarını kaybetmesi.
He, evet.
O histen, evet, uzaklaşma.
Tabii yani bizde.
Farklı algılamalara, araçsallaştırmaya dönüştürme.
Tabii. Yani başörtü dediğimiz zaman, bakın başörtü. Ha,
buradan şimdi geçebiliriz hocam.
Evet,
şimdi
geçelim.
Yani başörtü nesne olarak saçları örten bir bez parçası.
Bir bez
ama
parçası. Nesne şeyi
bizim,
bu.
Ama anlamı mahremiyet.
Tabi anlamı var.
Evet.
Anlam mahremiyettir. Anlam namustur. Anlam bir mesafe koymaktır. Anlam bütün bunların ötesinde Allah'ın rızasına uygun yaşama bilincidir. Yaşama pratiğidir.
Evet.
Bunu ifade eder. Anlam budur. Eğer bu anlam yoksa, yani yaptığın, bakın, Allah rızası için yaşamak, helal ve harama dikkat etmek, namusa uygun davranmak. Bunlar apaçık anlamlardır. Biz bu anlamları çıkardığımız zaman başörtü sadece bir bez olarak kalır. Hiçbir anlamı kalmaz. Eşcinsellikle bundan dolayı beraber olmaz. Eşcinsellik, bakın, helal ve haram sınırlarını çiziyor. Tamam mı? Fuhşiyat ne diyoruz? Sınırlarda, değil mi? Yıkıp gitmektir.
Evet.
Fuhşiyatın kökenine baktığımızda bu anlama geliyor.
Evet.
Norm tanımamak, namus tanımamak, Allah'ın koyduğu
hududullah'ı çiğnemek.
Hududullah'ı çiğnemek bu manaya geliyor. Şimdi iki farklı şey. Eşcinsellikle başörtü. Birisi Allah rızası için, diğer ise tam tersi Allah rızasını çiğneyen bir şey. Bu ikisi bir araya gelir mi?
Allah'ın kötülediği, zemmettiği bir fiili,
evet,
işleyen insanla onun emrini yerine getiren insan,
evet,
birbirlerini hoşgörüyle
birbirleri hoşgörü ve
yaklaşıyorlar.
Evet, yani ben sizin eşcinselliğinize normal bakıyorum, iyi bakıyorum, hatta sizin hakkınızı savunuyorum. Behi cahil. Allah'ın reddettiği, lanetlediği bir şeyi Allah'ın emrine göre yaşadığını söyleyen birisini kalkıp savunma haddine mi? Yani kalkıp bir de diyor, ben Allah'ın otoritesinden başka otorite tanımıyorum. Allah'ın otoritesini tanıyan bir insan
bunu nasıl
yapar? Otoritenin reddettiği, aşağıladığı, haram kıldığı bir şeyi kalkıp savunur mu? Böyle bir şey olur mu? Bu ikisi yan yana gelemez. Siyahla beyaz nasıl yan yana gelemezse bu da yan yana gelemez. Gece ile gündüz nasıl bir arada olmazsa bu da olmaz. Tuzla şeker nasıl beraber olmazsa birbirini bozar, başka bir şeye dönüşür. Bir araya getirdiğiniz zaman. Bu da olmaz. Bazı konularda net olmamız gerekiyor. Nedir o bazı konularda? Allah'ın apaçık ayetleri, helal ve haramları ortaya koyan ayetlerine açık olmamız gerekiyor. Allah diyor ki hırsızlık etmeyin. Allah diyor ki işte fuhuş yapmak haramdır, zina yapmak haramdır, hırsızlık haramdır, faiz haramdır, eşcinsellik haramdır diyor. Değil mi? Bunlar nettir. Bunun üzerine yorum olmaz. İnanırsın veya inanmazsın. Apaçık hükümler. Müteşabih ayetler diyoruz değil mi?
Evet.
Yani muhkem ayetler diyoruz. Bunlar muhkem ayetlerdir, apaçık ayetlerdir. O nedenle bunlar üzerine yorum olmaz. Neden bu yapılıyor? Burada bir strateji var. Bu strateji şudur. Bugün dünyada yürütülüyor. Yani Amerika'da bunların, Avrupa'da birçok örneklerini okuduk. Birkaç seneden beridir okuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk başörtülü kadın, eşcinsel başörtülü kadın vekil yapıldı. Ve bu sürekli gündemde tutuluyor. Vekil olduğunuz zaman gündemdesiniz. Görüntünüz, konuşmanız, gezdiğiniz yerde...
Görünür oluyorsunuz. Kamuoyu yani sizi da, öne çıkarıyorlar.
Tabii, kamuoyu sizi izliyor, sizi takip ediyor. Şimdi yani düşünün Ali Can Kayseri'ye gittiğinde milletvekili olarak bu görüşlerinizi söylediğiniz zaman uyandıracağınız etkiyle değil mi? Şu anki konuştuğunuzda uyandıracağınız etki aynı olur mu?
Olmaz.
Farklı. Amerikalılar bunu biliyor. Bütün dünya bunu biliyor. Başörtülü olan ve eşcinsel efendim başörtülüyüm de bak vekil yaptım. Özgürlüklerim var, haklarım var. Bilinçsizlik bu. Başörtüyü takma kardeşim. Allah'ın senin başörtüne ihtiyacı yok. Böyle başörtü olmaz. Çünkü Allah'ın dinini karıştırıyorsun. Allah'ın dinini karıştıranlar Allah'ın dinini yaşamayanlardan daha aşağılıktır. Bakın. Ateist der ki ben ateistim inanmıyorum der. Açık bir şey. Onun İslam'a zararı gelmez. Ama Allah'ın diniyle oynayan, sünnetle oynayan, tamam mı? Alimlerimizin usulleriyle oynayan, bunları ters yüz eden insanlar İslam'a en büyük zararı veren insanlar. Burada da yaşanan odur. Bir strateji var. Bu strateji şu. Bakın biz İslam'a karşı değiliz. Başörtülü de bizi savunuyor. Dolayısıyla başörtülü eşcinselliği kabul edin canım. Onu normal görün. Yani şöyle bir şey var. Gavurlar İslam deyince Müslümanlıkla aynı görüyor. Çünkü onların nazarında din tarihsel bir şeydir, beşeri bir şeydir.
Yani dinle dindarlık eşit.
Eşit onlarda.
Dolayısıyla hakikat de sürekli değişen...
Değişen bir şey.
Günün şartlarına göre.
Bak İslam dediğin başörtü eşcinselliği onaylıyor. Demek ki İslam'a göre olur bu. Bu çıkarma gidiyor.
Evet.
Bu çok yanlış bir şey. Yani onlar dinlerini beşerileştirdiler zaten. Hristiyanlığı beşerileştirdiler. İslam'ı şimdi beşerileştirmeye çalışıyorlar. Bizde hakikat beşeri olanın üstündedir. Müslümanlıkla Müslüman aynı şey değil. Dinle dindarlık aynı şey değil. Dindar dinden anladığını yaşama çabasında olan bir şahsiyettir. Bir uyar, bir takım şeylere uymaz. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla din derken bizim ölçü alacağımız şey dindarlar değil. Başörtülü değil. Başörtünün kendisidir. Ayetlerdir, hadislerdir. İslam için ölçü alacağımız... Bunlarla
ahkamın
ilgili...
kendisidir.
Efendim?
Ahkamın kendisidir.
Ahkamın kendisidir hakikat. İslam budur.
Evet.
Efendim Müslüman ise bunlardan anladığını yaşama çabasına olan bir insandır. Eksiklikleriyle var. Hepimiz insanız, eksikliklerimiz var. Ölümlü varlıklarız bir defa. Zihinsel dünyamız sınırlı. Zekamız sınırlı. İlmimiz sınırlı. Menfaatlerimiz var. Arzularımız var. Nefislerimiz var. Zaaflarımız var. Her an imtihandayız. Yanılabiliriz. Allah korusun sapabiliriz. Dolayısıyla bu kadar hallerimizle, beşeri hallerimizle, eksik olan hallerimizle eşittir. Hakikati temsil edemeyiz bunu. Kim bunu diyorsa yalancıdır. Peygamber Efendimiz bile yani doğrudan Cebrail üzerinde muhatap olan, vahiy alan büyük bir şahsiyet, bir nebi Allah tarafından gönderilmiş.
Evet.
Değil mi? Bir insan düşünün yani. Bir tek masum olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlerdir. Bunun dışında hiçbir insan masum değil. Bunun dışında hiçbir insan efendim bu zaaflardan uzak değildir. O nedenle başörtülüler de yaptığı davranışlar eşittir İslam manasına gelmez. Veya işte fark etmez, başörtülü konuştuğumuz için onu diyoruz. Müslüman erkekler için de aynı şey söz konusu.
Evet.
Namaz kılıyor, sakal bırakmış, cübbeli falan. İslam bu, bak ama İslam bu ama bu da faizi yiyor.
O zaman
haram işliyor yani o.
Evet.
O İslam
oradan
değil.
Oradan da bir genellemeye gidiliyor.
Ona
işte
da bütün, genellemeye
bütün
gidiyor.
Bütün Müslümanlar böyle.
Böyle diye.
Söylediklerini yapmazlar.
Evet.
Sadece.
Bu değil yani, kusura bakmasınlar. İslam'ın ne olduğu Allah kitabında
diye
göstermiş.
Evet.
Peygamberiyle bunu pratiğiyle göstermiş. O nedenle bu iki şey bir araya gelmez. İkisinin tabiatı çok farklı. İkisinin anlam dünyası çok farklı. Bir araya gelen başörtü ve başörtü değil onlarla. Bir araya gelen başörtülerdir.
Evet hocam, şimdi
onlar da bir stratejinin parçasıdır.
Evet, o başörtüsü açıkçası meselesine tekrar dönersek. Şimdi bizim için evet, o başı örten örtü, bez parçasının altında büyük bir anlam var. O anlamın evet, işte kadınlar için mahremiyet, namus, edep.
Evet.
İşte erkeklerle mesafeli davranma, birçok anlam içeriyor. Fakat bu başörtüsü, başörtülüler ve işte eşcinsellik hakları ya da eşcinselleri bir araya getirenler aslında bu anlam üzerinden bakmıyorlar.
Tabii.
Meseleye tamamen bir insan hakkı ve dinden özgürleşme. Aslında altında da bu var değil mi hocam?
Tabii.
Hani dinden
tabii
özgürleşme, özgürleştirme bakış tabii açısı var. Bu insan hakkı olarak işte biraz daha bu Anglo-Sakson laikliği evet, bunu evet savunuyor. Bizdeki de biraz aslında bu Fransızların uyguladığı dinden din diyerek
dinden,
aslında dinden özgürleştirme.
Dinden özgürleşme, evet.
Laikliği değil mi
laiklik
hocam? Şu an bizde de öyle uygulanan bu. Peki yani bu önümüzdeki günlerde bu mesele çok daha tartışılacağa benziyor.
Evet,
bu LGBT evet meselesi, sözde onların hakları, eşcinsellik, dindarlar. Bugünkü
bu da bir
bu sekülerleşme üzerinden de okursak nereye
evet
gider hocam bu? Ya bu, da ne tür tedbirler alınmalı?
Bakın, göremediğimiz şey bu. Tam bir sekülerleşme durumudur bu. Neden? Bir Müslümanın en birinci gayesi bir tevhid diyelim. Allah'a şirk koşmama. Ondan sonra Allah rızası için yaşama. Birinci şey bunlardır. İlkeler bunlardır. Allah rızasıdır. Ana ilkesi insan hakları değildir kardeşim. Ana hayattaki ana gayesi efendim özgürlük değildir. Ana gaya Allah'a kul olmaktır. Tamam mı? Allah'a bir kul olarak Allah rızasına uygun yaşamaktır. Müslümanın hayat felsefesi temelde bu ilkelere dayanır. Kalkıp özgürlüğü savunmak ilkesi değildir. Özgürlük, insan hakları ikincildir, daha sonra gelir. Özgürlük ve insan hakları da hangi kültürün insan hakları ve özgürlüğü diye sormayı gerektirir. Bugün savunulan özgürlük ve insan hakları belli özellikleriyle evrensel nitelikler taşısa da genel olarak Avrupa dünya görüşünden ortaya çıkmış, bu özgürlük anlayışına göre temel şey hep insan daha iyiye gidecek özgürleştikçe, daha mutlu olacak, daha ilerleyecek gibi bir bakış açısı var. Bu tamamıyla bize uyan bir bakış açısı değil. Bunlar özgürlüğü merkeze alarak baktıkları için artık din burada ikincil plana geçiyor. Nasıl ki ekonomide rızkı değil de parayı kazanmayı merkeze alıp faize yöneliyorsa insanlar, burada da Allah rızası helal ve haramı değil de özgürlüğü merkeze aldığı için artık başörtü orada ikincil bir şey oluyor.
Evet.
Burada da bir dünyevileşme var. Yani başörtüyle ilişki kurma konusunda bir dünyevileşme var.
Ya o zaman hocam
İlişkilerde
biraz
bir dünyevileşme
Müslümanların
var. Zaten bir süre sonra da
bir gözden geçirmeleri gerekiyor.
Bir süre sonra
bu anlamları
da
yeniden bir
öyle
anlamlara
oluyor
nüfuz etmeleri
bakın
gerekiyor.
O özgürlük ve insan hakkı, kendi özgürlüğümü yaşamak, benim isteğim. Bu öne çıktığı için de bir süre sonra o başörtülü
benim
de
bedenim diyebiliyorsunuz, böyle bir slogan geliştirir. Benim bedenim, benim hakkım, benim özgürlüğüm.
İşte bu zaten bu özgürlük anlayışı dediğim gibi hem modern hem de feminizmle beslendiği için bir süre sonra başörtüyü de atıyor bir kenara zaten. Problem yani çok oluyor bu nedir başımda falan. Anlamı kaybedince, salt bir nesneye dönüşünce bunu hissetmeye başlıyor kadınlarımız, kızlarımız ve başlarında atıyorlar bir süre sonra. Çünkü merkeze alınan artık bireysel özgürlük, merkeze alınan nefisler, arzular,
hazlar.
İstek kelimesi çok kullanılıyor. Benim isteğim. Hani senin isteğin? Bu bir kültür. Sen o kültürün içinden bakıyorsun. Feminizmin içinden bakıyorsun. İraden. Ne kadar iraden yani? Bunu sorgulayabiliyor musun? Sonra iraden tamamıyla benim iradem olması da Müslümanca bir şey mi? Biz sonuçta irademizi mutlak anlamda Allah'a teslim etmişiz. Müslüman demek teslim olan demektir. Yani diyor ki Ergün Yıldırım, ben kul olarak seni yarattım. Faiz yemeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Ya ben irademi kullanayım. Valla bura hoşuma gidiyor. Buna uymayayım. İmtihanı kaybedersin. Haram yap, işlemiş olursun. Eskiden yani insanlarımız evet ya bu Allah'ın kanunlarıdır. Helal ve haram belirlenmiştir. Bunu yapıyorum ama kötü yapıyorum. Allah beni affetsin derdi. Ama şimdi bu kalkmış bu bakış açısı. Bir şey var. Bir ben kutsallaştırması var. Ben mutlaklaşması var. Ben böyle istiyorum. Bu benim tercihim. Senin tercihin diye bir şey yok. Allah'ın tercihi yerine beşeri tercihi tercih ediyorsun yani. Budur. Yapabilirsin tabii. Allah diyor yani siz tercih edebilirsiniz. Ama bu tercih ettiğiniz Allah'ın razı olacağı bir tercih değil. Müslüman Allah'ın razı olacağı bir tercih peşinde gitmeye çalışır. Onun için uğraşır. Her şeyle öyle olmasa bile onu kabul eder, ona inanır, o çerçevede adımlar atar. Eşcinselleri savunmak, onların yanında yer almak özgürlük adına bize büyük bir gol atıldı. 28 Şubat döneminde başörtü özgürlüğü için, tamam mı? Bu tür şeyleri de savunma gibi bir psikolojiye
evet.
yöneldim.
İnsan şimdi. Hakkı olarak, evet, insan gördüm. Hakkı dendi değil tamam. mi hocam?
İnsan hakları üzerinden giderek, her şeyi insan haklarıyla giderek. Açıklama gibi bir absürtlüğe yöneldi insanlarımız.
Dolayısıyla işte bu insan hakkı, özgürlük üzerinden bahşedildi size bu başörtüsü. Evet. Siz de o zaman diğer hakları da savunun.
Hakları tanıyor. Hiç kusura bakmayın. O devletin, o efendim yetkili mercilerin bakış açısıdır. Ben kendimi o bakış açısı içinde konumlandıramam. Ben Müslüman olarak başörtüyü özgürlük diye bir hakkı değil, başörtüyü Allah rızası için takarım, takarsam. Ben faizi yemememin nedeni efendim Allah haramdır dediği içindir. Öbür hırsızlık der ki camı kır, dükkan adam malını al değil yani. Bugün bir sürü yöntemleri var bunun. Değil mi? Birçok evet, rafine evet. yöntemleri var. İnsanlar bunları Allah rızası için yapar. Müslüman Allah'a teslim olduğu için, Allah'tan korktuğu için, yarın ahirette bunun sorgulanması olduğu için böyle davranır, böyle hareket eder. Bütün her şey insan hakları üzerinde. Yani insan haklarını merkeze alarak hayata bakmak çok ciddi bir problemdir. Bir Müslüman öyle bakamaz. İşte biz diyoruz ya Türkiye'de biz çok ezberci davranıyoruz. Ya biraz düşünelim, biraz okuyalım. Bu insan hakları felsefesi nedir? İslam'ın temel insan anlayışı nedir? Bunlarla bağdaşır mı, bağdaşmaz mı? Bu başörtünün anlamı ne demek? Bunlar üzerine düşünmek önemli bir şey. Pratikte gelen şeylere popülerlik adına teslim olmak, tamam mı? Trend olan felsefeye teslim olmak bizi dünyevileşmeye götüren bir şey açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Kurtarılmış Mahalle Üniversitesi ve Rektörlüğü konuşacağız. Evet. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde başörtü ve eşcinselliği konuştuk. Bu bölümde de yine gündemde olan aktüel bir meseleyi konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Kurtarılmış Mahalle Üniversitesi ve oradaki rektör ataması, rektörlük meselesini konuşacağız. Hocam siz Boğaziçi Üniversitesi'nin bu getto kimliğini, gettolaştırılan, biraz da gönüllüler yani aslında bu işe onlar.
Tabii. Tabii.
Getto kimliğini daha önceki televizyon programlarında, yazılarınızda, evet, hatta Erkam, evet, Radyo'daki Erkam Kırkambar Radyo'da programımızda da gündeme konuştuk getirdiniz. Bunları, evet, hatırlıyorum ben. Burada bu en son rektör atamasında da gördük ki Boğaziçi Üniversitesi bu getto kimliğini sürdürmekte ısrarcı.
Evet.
Kendi bir alan oluşturulmuş, bir iktidar alanı oluşturmuşlar kendilerine.
Akademik iktidar.
Akademik iktidar. Kendilerinden, evet, olmayanı kabul etmiyor.
Etmiyorlar.
Rektörü kabul etmiyor. Dolayısıyla bunu korumakta ısrar ediyorlar. Tabii baktığımızda da şu var. Evet, Boğaziçi Üniversitesi galiba 2 yıl önceydi. Geçen seneki istatistikleri bilmiyorum. Türkiye'de yaklaşık her yıl 2,5 milyon öğrenci üniversite imtihanına giriyor. İlk 100'e giren öğrencilerin 67'si Boğaziçi'ni tercih etmişti.
Oo.
Yani
çok ciddi bir şey.
Bu. Çok ciddi bir evet, şey. Yani beyin memleketin havuzu, en zeki, evet, kapasiteli gençlerinin girdiği,
evet,
okumak için girdiği bir yer. Ama burada da devşiriliyor adeta. Yani
tabii,
bu
tabii,
çocuklar devşiriliyor. Batı hayranı, evet, o işte çok uluslu şirketlerin kapısında oralarda çalışmak için sıra bekleyen, onlara, evet, hayranlıkla bakan,
evet,
o devşirmeden dolayı kendi değerlerinden uzaklaşan, anlamından uzaklaşan da bir gençlik, evet, söz konusu.
Evet.
Ve şimdi de yeni bir rektör atandı. Bu rektör, evet, ataması üzerinden de bu konu tekrar tartışılıyor. Çok boyutlu bir mesele aslında.
Evet,
rektör ataması boyutlu konuşuluyor. Oradaki
ayrı bir mesele o.
Öğrenci hareketleri, kulüp var, faaliyetleri, evet, konuşuluyor. Buranın dışındaki mahallenin, evet, tepkileri, kullandıkları dil konuşuluyor. İsterseniz bunlara değinelim, evet, hocam, evet, kısa kısa.
Evet. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi bir defa dediğiniz gibi somut bir gerçeklik olarak var. O da Türkiye'nin en zeki çocuklarının toplandığı bir entelektüel sermaye merkezi olması.
Havuz orası.
Evet.
Evet.
Entelektüel sermaye orası. Bu entelektüel sermayeyi toplarken bunu ne yapıyor? Buna nasıl bir benlik kazandırıyor? Buna nasıl bir dünya görü kazandırıyor? Bu entelektüel sermayenin, bu ülkenin yani milli sermayesi, milli serveti. Yani milli servet illa yer altındaki kömür, doğalgaz, petrol diye anlamamak lazım. İnsan unsuru daha önemli. Daha da önemli. Yani Japonya'nın yeraltı zenginlikleri yok. Ama Japonya değil mi? Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Bunu düşünelim. Şimdi bu çocuklarımızı, bu evlatlarımızı topluyorlar orada. Belli bir akademik getto var. Bu akademik getto, neden akademik getto? Çünkü bunlar tamamıyla ortak bir dünya görüşüne sahip olan kişilerden oluşuyor. %99.99 sol liberal insanlar. Amerikan liberalliği üzerinde bir dünya görüşüne sahip bunlar. Bunlar Türkiye'ye yukarıdan bakan insanlar. Kendi içine bir mahalle bunlar. Akademik bir mahalle bu açıdan. Ve burayı da kurtarılmış bir alan olarak görüyorlar. Yani biz en zeki çocukları alıyoruz. Biz çok bilgili insanlarız, önemli insanlarız. Ve uluslararası o Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu ve hegemonyasını tuttuğu akademik ağların içine yerleşiyor bunlar. O toplantılara gidiyorlar, orada seminerlere, makaleleri yayınlatmaya vesaire katılıyorlar. Katılsınlar ama ne olarak katıldıkları da önemli bir şey. Oraya hizmet etmek, tek yönlü bir ilişkiyle mi katılıyorlar sadece oraya hizmet etmek için? Yoksa çoklu, hem oraya katılarak kendilerini temsil etmek, hem bu ülkeye oranın zenginliğini, entelektüel zenginliği taşımak mı? Böyle çoklu bir ilişki yok. Kendi içinde homojen olan bu akademik grup kendi beğenilerini, kendi alışkanlıklarını, kendi dünya görüşlerini bu çocuklara yansıtıyorlar. Ve bunlara dikte ediyorlar. Rafine bir biçimde tabii yapıyorlar bunu. Rafine bir biçimde yaptıkları için
ya
de
o kariyer statü olarak sunuluyor önlerine.
Sunuluyor.
Değil mi hocam?
Ama hakikaten
yurt
o gençler
lisansüstü çalışma
yapma. İçim sızladı. Mesela bildiri okuyorlar. Bunlar Türkiye'nin en zeki çocukları. Ezbere okuyorlar. Kendilerini önüne konmuş okuyorlar. Tek tip. Ya askerde okuyorsun ya, bana çok garip geldi. Oysa protestolarını hiç o kağıtlara bakmadan, bu üniversite bizim için çok özgün, bir geleneğe sahiptir.
buraya müdahale etmeyi doğru bulmuyorum bilmem ne gibi kendi cümleleriyle bir şeyler söylemeleri lazım.
Evet.
Ve o izlediniz mi videolarını bilmiyorum.
Evet evet yani o
ya bildirileri. Ezberletilmiş bir komutanın verdiği emirleri okuyan gibi bir tutumla okuyorlar.
Çok aynı kalemden şey. Çıkmış yazılar bildiriler.
Yani tornadan çıkma var burada. Tornayı kurmuşlar oraya, dezgahı kurmuşlar oraya. Bu çocukları da o tornadan çıkarıyorlar.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'ne, şirketlerine, batıya hayran bir bilinçle yetiştiriyorlar. Bir an önce oraya kapağı atıp oraya hizmet etmekle yanıp tutuşuyorlar. Bu Boğaziçi'li gençlerimizi suçlamak açısından kesinlikle demiyorum. Çok saygı duyduğumuz öğrencilerimiz var burada. Evlatlarımız var, gençlerimiz var. Ben bu dezgahı ve bu tornayı eleştiriyorum. Bu ülkenin evlatları, anneleri, babaları burada. Cedleri burada, mezarları burada. Yarın dünyada büyük bir farklı bir gelişme olsa, efendim sen Türksün, sen Müslümansın buradan defol git derler. Tarihte bunu defalarca yaşadık. 800 yıl Endülüs yaşandı. 800 yıl ya biz İstanbul'da daha 800 yıl olmadı yani.
Cumhuriyeti kuralı daha 97 yıl oldu.
Kalkıp burada defolun ya öleceksiniz ya gavur olacaksınız. Tamam mı? Hristiyan olacaksınız ya da defolun gidin dediler. Aynı şey derler. Dolayısıyla kimse kendisini kandırmasın. Oradaki insanlarımızı hem dünyayı tanıması hem kendi kültürel ve milli bilinçlerine sahip olmaları gerekir. Üniversite dediğimiz budur. Hem dünyayı tanımak hem de kendi ülkesini tanımak manasına gelir. Salt düzeyde meslek eğitimi verilen bir yer değil. Zaten bu verilmiyor yani. Şimdi bu gettocu akademik yapı buraya dokundurtmak istemiyor. Bu şeyden geliyor, Robert Koleji'nden gelen bir gelenek. Robert Koleji ruhudur bu. Sekülerleşen bir misyonerliktir şu an bu. Daha önce misyonerler tarafından kurulmuş, dinsel muhtevası olan bir yapıydı. Bugün ise dinsel muhteva yerine seküler bir şeyle hareket ediyor. Nitekim o hocaların tepkisi birer misyoner tepki gibi. Birer Yeniçeri tepkisi. Yani onu diyorum, ABD liberalizmine Yeniçeriler yetiştirmeye çalışıyorlar bunlar. Gün gelir buna da hesap sorar. Devlet hesap sorar, birileri hesap sorar. Ama bir biçimde sorarlar. Siz bu ülkenin entelektüel sermayesini nereye götürüyorsunuz? Gönüllü devşirmeyi kime yapıyorsunuz? Ya biz toplayalım Amerika'dan, Avrupa'dan zeki çocukları toplayalım, yetiştirelim, gelsinler buraya. İzin verirler mi? Orada okul kuralım, yetiştirelim, alalım, Türkiye'ye hayran yapalım. Ne kadar müsaade ederler? Ne kadar buna destek çıkarlar yani?
Evet. Hocam,
kim buna şey yapar?
Bir de burada
olumlu bakar.
Bakmazlar kesin.
Şimdi başörtülüler çıkıp bunun mücadelesini veriyorlar. Bir tane başörtülü akademisyen var mı bu gettonun içinde?
Araştırma görevlisi var mı? Alıyorlar mı?
Araştırma görevlisi var mı? Doçent var mı? Doktor var mı?
Ya profesör da dindar var mı hocam? Dindar bir erkek var mıdır yani?
Ülkücü bir tane var mı?
Var mıdır?
Milliyetçi bir tane var mı? Yok. Neden? Ergün Üstüner, MİDE dün Taha Akyol'la röportaj yapmış. Demokratik özerk üniversite diyor. Nasıl demokratik özerk oluyor? Siz orada aşiret yapısı kurmuşsunuz. Kimseyi almıyorsunuz oraya. Demokratik diyorsunuz buna. Demokratik olan çoğulcu olur. Müzakereci olur. İçinde farklılıkları taşır. Buna isim vermiyorlar. Buna direniyorlar. Bence asıl mesele budur. Devlet de artık buna son vermek istiyor. Kendi zeki evlatlarının böyle alıp başka ülkelere kapı kulu yetiştirilmesini istemiyor. Buna son demek istiyor. Ama devletin de ya da hükümetin de burada yaptığı atama sistemi de genel olarak, yöntemsel olarak problemli bir sistem. Ve bunu yani yenilememiz gerekiyor. Rektörlük sistemini yenilememiz gerekiyor. Bu sistem nereden doğdu? Türkiye büyük bir darbe girişimiyle karşılaştı. Bu olağanüstü bir dönemdi. Olağanüstü dönemde bir takım olağanüstü yöntemler kullanır. Her ülkede kullanır. Türkiye'de kullandı bunu. Oradan çıktı ama artık buradan çıkmak gerekiyor. Yani burada kaç yıl geçti? 4 yıl geçti.
Hocam önceki sistemde aslında bunun çok benzer bir uygulamasıydı.
Yok, tamamıyla öyle değil.
Şöyleydi ya hocam, hani yani. 3 kişi yani öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin oyuyla ilk üç kişi seçiliyordu. O ilk üç kişiden de Cumhurbaşkanı o sıralamayı gözetmeden, hatta bir oy alanı bile
önemli
atamıştı.
Değil. Bak Ali Bey şu var. Evet. Bak şöyle bir şey var.
Onun da hani bir takım nizalara, çekişmelere
tamam, problemleri var ama bu sistemden daha iyidir. Neden? Akademisyenler dediğimiz zaman düz memurlar değildir. Kanun da farklı kanunlara tabidir akademisyenler. Evet. Dolayısıyla belli bir donanımı olan, belli bir düzeyi olan insanlardır. Düz memurlar olmadığı için sadece atamayla olmaz. Bu o insanları yönetirken o insanlarla istişare etmek, onları önemsemek, onları selamlamak önemli.
O açıdan önemli.
Rektörler evet. daha önce odalarımıza gelirdi. Sevsin sevmesin Ergün Bey ne tür sorunlarınız var? Ben adayım. Bu sorunlara böyle bakarım, böyle çözmeyi düşünüyorum. Bu bile önemlidir.
Evet.
Ama bugün hiçbir rektör böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Ne bir akademisyenle istişare etme, danışma veya başka bir şey. Dolayısıyla yönetime akademisyenlerin istişaresininle dahil olması vardı öncesinde bütün eksikliğine rağmen. Bunlar bir biçimde akademisyenlerin kendilerini önemli hissetmelerini sağlıyordu. Bizde istişare önemli bir şey, meşveret önemli bir şey. Neden üniversite yönetiminde bu olmasın? Yeni bir sistemi bulmamız lazım bu özellikleri içinde taşıyan.
Evet.
Yoksa bu çok sürdürülebilir bir yöntem değil. Ha şu önemli, bu protestoları yaptığı insanlar bazen saçmaladılar, bazen yanlış suç işlediler. Polis gerekli olan müdahaleyi yaptı, doğru. Suç işlemişse hukuk karşısına çıkar hesabını verir. Ama bunları eleştirirken de kullanacağımız dil çok önemli.
Evet.
Efendim bunların dillerini keseriz, yok bunları yok ederiz, yok bilmem ne yaparız. Bunlar ne hukuka uyar, ne insanlığa uyar, ne de Müslümanlığa uyar bir dil.
Çözüme de bir katkı sağlamaz.
Çözüme de bir katkı sağlamaz. Meşruiyetini de kaybeder insanlar. Biz haklıysak, doğruyu savunuyorsak bunun usulü de usubu da meşru olmak zorunda. Tamam, bu olmadığı zaman iş doğru yürümez yani. Yolunda yürümez. Sonuca da gidilmez açıkçası.
Yani haklı davalarla, haklı gerekçelerle, haklı usullerle mücadele etmek
kesinlikle
gerekiyor hocam.
Kesinlikle öyle yapılması evet. gerekiyor.
Bir hukuka tabi olması gerekiyor.
Hukuka tabi olur yani.
Evet.
Yani.
Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.